Ayrım 39.
Tom elini yavaşça kaldırıp çürük yanağına dokundu. Anne, yalanın söyledikleri diye bağırdı. Sakin ol anne dedi Tom. Onların işi tıkırındı. O derleme gönüllü polislerin her söylediği söz eğer bize karşı bir sözse doğru sayılır. Anne loş ışıkta Tom'un yüzünü, özellikle dudaklarını dikkatle inceledi. Söz verdin dedi. Anne ben... Yani belki o adamın çekip gitmesi gerek. Eğer adam bir suç işlemişse belki kendi kendine asılalım bitsin bari diye düşünür. Madem ki yaptık cezasını da çekelim der. Ama bu adam suç işlemiş değil. Öldürdüğü kokarcı olsa yine aynı şeydi. Kendini daha kötü hissetmiyor. Ruti söze karıştı. Anne ben de Winfield de biliyoruz. Biz anlamayalım diye durmadan o adam demesine gerek yok. Tom yüksek sesle güldü. Valla bu adam asıl makbalan istemiyor. Aynı şeyi yine yapardı çünkü. Oysa bir yandan ailesinin başını belaya sokmak da istemiyor. Anna, benim gitmem şart. Anna parmaklarıyla ağzını kapadı. Boğazını temizlemek için hafifçe öksürdü. Olmaz dedi. Saklanacak yer yok. Kimseye güvenemezsin. Ama bize güvenebilirsin. Biz seni saklayabiliriz. Yüzün iyileşene kadar karnını da doyururuz. Ama Anna... O ayağa kalktı. Gitmiyorsun. Seni yanımıza götürüyoruz. Sen kamyonu kapıya yanaştır. Ben her şeyi düşündüm. Bir şilteye dibe dayarız. Tom çabucak binip oturur, sonra bir başka şilteyi şöyle ikiye katlar koyarız, bir mağara oluştururuz. Tom o mağaranın içinde olur. Sonra çevresini eşyaları duvar gibi yerleştiririz. Bir ucundan soluk alıp verir, tamam mı? Sakın itiraz etme, böyle yapacağız. Baba yakındı. Artık erkeklere söz kalmamış görünüşe göre. Cadının biri oldu çıktı. Hele bir yerleşelim, ben ona haddini bildiririm. Hele o günler gelsin de yaparsın dedi Anna. Kalk bakalım ortalık yeterince karardı artık. El dışarı çıktı, kamyona doğru yürüdü. Ortalığı bir kolaçan etti, nasıl yapacaklarını hesapladı, sonra kamyonu kapıya geri yanaştırdı. Anne, çabuk olun, atın o şilteyi içeri dedi. Babayla John önce şilteyi kasanın arka kapağı üzerinden attılar. Sonra da şunu, ikincisini de attılar. Evet Tom, hemen atla, altına gir hadi. Tom çabucak tırmandı, kendini kasanın iç tarafına attı. Birinci şilteyi doğrulttu, ikincisini üzerine çekti. Baba şilteyi yukarı doğru büktü. Yan taraf üste gelecek biçimde kıvırdı. Yer gibi kısmı Tom'u örtmüş oldu. Kasanın yan tahtaları arasından dışarıyı görebiliyordu. Baba, Al ve John amca eşyaları hızla yüklediler. Battaniyeleri Tom'un mağarasının tepesine koydular. Kovaları iki yana dayadılar. Son şilteyi de arkaya serdiler. Kapkacak, fazla elbiseler dağınık biçimde yüklendi. Sağa sola kondu. Sandıkları yıkılmıştı çünkü artık. Tam yükleme işini bitirmek üzereydiler ki bir nöbetçi yaklaştı. Şotganını kıvrık kolu üzerinde taşıyordu. ''Neler oluyor burada?'' diye sordu. ''Baba, gidiyoruz.'' diye karşılık verdi. ''Neden?'' ''Vallahi bize bir iş teklif edildi. İyi bir iş.'' ''Yok canım. Neredeymiş?'' ''Şeyde, Whitbeach'in orada.'' ''Bir bakalım hele yüzlerinize.'' Fenerini sırayla babanın, John amcanın ve elin yüzlerine tuttu. ''Yanınızda bir adam daha yok muydu sizin?'' ''Şu otostopçuyu mu soruyorsunuz?'' dedi. ''Hani kısa boylu, solgun yüzlü herifi mi?'' ''Hı, galiba öyle biriydi, evet.'' Biz onu yolda aldıktı kamyona. Bu sabah ücretler düşünce çekti gitti. Nasıl biriydi demiştin hele? Kısa boylu, solgun yüzlü. Bu sabah yüzünde çürük var mıydı? Ben bir şey fark etmedim dedi. Benzinci açık mı burada? Evet, 8'e kadar açık. Çabuk binin diye seslendi. Sabah olmadan Whitbeach'e varmak istiyorsak oyalanmayın. Anna, sen öne mi biniyorsun? Yok, ben arkaya bineyim dedi Anna. Baba sen de benimle arkaya gel. Rose Şah'ın önce Elle ve John amcayla birlikte otursun. Para fişini bana veriver baba dedi. Benzin alırım. Üstünü de para olarak alırım verirlerse. Onlar sokağın sonundan benzinciye doğru saparlarken nöbetçi arkalarından baktı. İki galon dolduruver dedi el. Yolunuz uzak değil galiba. Yok değil. Bu fişin üstünü verebilir misiniz? Vermemem gerek aslında. Bak bayım dedi el. Bize iyi bir iş bulundu ama bu gece yetişirsek. Geç kaldık mı kaçırıyoruz. Yap bir iyilik. Pekala. Sen şunun altını imza et bana bakalım. El indi, Hudson'ın burnunu dolaştı. Hemen edeyim dedi. Sonra radyatörün kapağını açıp içine su doldurdu. İki galon mu dedin? Evet iki. Ne yana gidiyorsunuz? Güney'e iş bulduk. Ya iş arslan ağzında, hele de sürekli iş. Bir dostumuz var dedi El. İş bizi bekliyor. Eyvallah. Kamyon döndü, toprak yoldan beton yola çıktı. Zayıf farlar beton üzerinde titredi. Sağ far bağlantı bozukluğundan göz kırpmaya başladı. Her sarsıntıda içerideki kapkacak şangırdıyordu. Rozof Şerin yavaş cinledi. Fena mısın diye sordu John amca. Evet, hep fenayım zaten. Rahat bir yerde hiç kıpırdamadan oturabilsem keşke. Evde olsaydık, hiç gelmeseydik buralara keşke. Konuda gitmezdi evde kalsak. yer çalışır bir baltaya sap olurdu. Ona ne el cevap verdi ne de John amca. Koni konusu utandırıyordu ikisini de. Çiftliğin beyaza boyalı kapısında bir nöbetçi kamyonun yan tarafına yaklaştı. Temelli mi gidiyorsunuz diye sordu. Evet dedi Er. Kuzeye gidiyoruz. İş bulduk. Nöbetçi fenerini kamyona çevirdi. Yükseltip çadıra doğru tuttu. Ana ile baba taş gibi suratlarla ışığa doğru baktılar. Pekala. Adam kapıyı açtı. Kamyon sola döndü. 101 numaralı otoyola doğru ilerledi. Nereye gidiyoruz ki diye sordu John amca. Bilmem dedi Er. Gidip duruyoruz işte. Bıkıp bıkıp yine gidiyoruz. Rüzgar Şerim, benim bebeğim yaklaşıyor artık diye meydan okudu. İnşallah bana uyuyacak doğru düz bir yer olur. Gece soğuktu. İlk donun etkisiyle eni konu soğuktu hem de. Yolun yanlarında meyve ağaçlarının yaprakları dökülmeye başlamıştı. Yükün tepesinde Arne sırtını kasanın yan tahtalarına dayamış oturuyor, baba da tam onun karşısına yerleşmiş bulunuyordu. Arne, iyi misin Tom diye seslendi. Tom'un boğuk sesi cevap verdi. Burası biraz sıkışık, çiftlikten çıktık mı artık? Sen yine de dikkatli ol dedi Anne. Belki durdururlar bizi. Tom mağarasının bir yanını havaya kaldırdı. Karanlığın içinde yine kalkacak şangı dedi. Bu ucu hemen yerine çekmek kolay dedi. Hem buraya sıkışmak hiç mi hoşuma gitmiyor. Tek bir seyine dayandı. Hava da amma soğuyor değil mi? Tepemiz bulut dolu dedi baba. Kış erken gelecekmiş diyor herkes. Sincaplar mı yuvalarını yükseğe yapıyormuş yoksa otlar mı tohumlu oluyormuş diye sordu Tom. Nereye baksalar havanın nasıl olacağını şıp diye anlıyorlar. Bir eski dona bakıp havayı anlayan bile vardır garanti. Bilmem dedi baba. Ama bana da hava kışlıyor gibi geliyor. İnsanın aslında havayı anlayabilmesi için bir yerde uzun süre oturması şart. Tom, ne tarafa gidiyoruz diye sordu. Bilmiyorum. Ben sola döndü. Görünüşe göre geldiğimiz tarafa doğru gidiyor. Hangisi daha iyi bilemeyiz ki dedi Tom. Ama galiba ana yola çıkarsak daha çok polisle karşılaşırız. Suratım böyle olunca hemen enseler götürürler beni. Belki de arka yollardan gitsek daha iyi ederiz. Anı, şuraya vur el dursun diye fikir verdi. Tom yumruğuyla sürücü yerinin arka duvarına vurdu. Kamyon yolun yanına çekilip durdu. El indi, arka tarafa yürüdü. Ruti ile Winfield battaniyenin altından gözetlediler. Ne var diye sordu. Anı, ne yapacağımıza karar vermemiz gerektiği anlattı. Belki arka yollardan gitsek daha iyi olur. Tom öyle diyor. Suratından ötürü diye ekledi Tom. Kim baksa anlar. Hangi polis görse tanır beni. İyi de ne yana gidiyoruz? Ben kuzeye gidelim diyordum. Güneye zaten gittikti. Evet dedi Tom. Ama arka yollardan çıkma. El sordu. Bir kenara çekip biraz uykumuzu alsak olmaz mı? Sabah olunca yine yola koyuluruz. Anne hemen henüz olmaz diye atıldı. Önce biraz uzaklaşalım buralardan. Pekala. El tekrar yerine bindi. Kamyonu sürdü. Ruti ve Winfield kafalarını hemen örttüler. Anne seslendi. Winfield nasıl? İyi mi? Tabii iyi dedi Ruti. Uyudu hep. Anne sırtını arkasına yasladı. Birilerinin bizi avlamaya çalıştığını bilmek garip bir duygu dedi. İnsanı kötüye itiyor. Baba, herkes kötüleşiyor zaten diye karşılık verdi. Herkes. Bugünkü o kavgayı gördün. İnsanlar değişiyor. O devlet kampında kötü değildik biz. En çakılı bir yola saptı. Sarı farlar yolun üzerinde titredi. Meyve ağaçları kalmamıştı artık çevrede. Onların yerini pamuk bitkileri almıştı. Pamuklar arasında 20 mil kadar gittiler. Köy yollarında kırdıla dönü ilerlediler. Yol kenarları çalılık bir dereye paralel gidiyor, sonra beton bir köprüden karşıya geçip yine dereye paralel devam ediyordu. Derken farlar derenin kenarında durmakta olan kırmızıya boyalı demir yolu vagonlarını gösterdi. Altlarında tekerleri yoktu. Yol kenarında koca bir levhada pamuk işçileri aranıyor diye yazılıydı. El yavaşladı. Tom kasa tahtalarının arasından baktı. Vagonları çeyrek mil kadar geçtikten sonra Tom ara bölmeyi bir daha vurdu. El yolun kenarında durdu, tekrar indi. Yine ne var? Tom, motoru kapat da gel şuraya çık dedi. El yerine döndü. Kamyonu hendeğin içine indirdi, farları söndürdü, kontağı kapadı. İnip arkadan yukarı tırmandı. Evet dedi. Tom kapkacağın üzerinden emekleyip Anna'nın karşısına diz çöktü. Bakın dedi, orada pamuk işçisi aranıyor diyordu. Levhayı gördüm. Nasıl eder de hem sizin yanınızda kalırım hem de size dert olmam diye düşünüp duruyordum. Yüzüm iyileşince belki sorun kalmaz ama şimdi henüz olmaz. O önünden geçtiğimiz arabaları gördünüz. Herhalde hasat işçileri o arabalarda yatıp kalkıyor. Belki iş verecekler. Siz işe girseniz de o arabalardan birine yerleşseniz nasıl olur? Ya sen diye sordu Anna. Bak, çalılarla dolu dereyi gördünüz ya demin. O çalılarda saklanır kimsenin gözüne görünmez. Geceleri bana yiyecek iki lokma bir şey getirirsiniz. Biraz geride bir kün kağıdı vardı dereye açılan. Belki oraya girip yatarım. Baba, pamuklara avuçlarımı değdirmek amma da zevkli olacak diye mırıldandı. Bildiğim, anladığım bir iş. Anna, o arabalarda kalma koş olabilir diye ekledi. Güzel ve kuru. Çalılar saklanacak kadar sık mıydı Tom? Tabii. Ben baktım. Kendime bir kovuk bulurum saklanırım. Yakında yüzün de iyileşir. O zaman da çıkar gelirim yanınıza. Anne, yüzünde berbat bir iz kalacak ama dedi. Boş ver. Herkesin yara izi olur. Baba, bir keresinde 400 libre toplamıştım diye söyleniyordu. Yaman bir ürün vardı o yıl. Hepimiz pamuk toplarsak belki biraz paramız olur. Et alırız dedi Erdi. Şimdi ne yapıyoruz? Oraya dönüp sabaha kadar kamyonun içinde uyuyalım diye önerdi baba. Sabah olunca işe girelim. Beyaz beyaz pamukları bu karanlıkta bile görebiliyorum. Anne, yatom diye sordu. Yo, beni unutun anne. Ben şuradan bir battaniye alırım yanıma. Sen dönerken yola dikkatle baktım. Güzel, kenar gibi bir yerde tünk var. Bana biraz ekmek, patates ya da lapa getir oraya bırak. Ben gelir alırım. Şey, baba, bana akla yakın gibi geliyor dedi. Tom, tabii yakın diye üsteledi. Yüzüm biraz düzeldi mi ben de gelir pamuk toplarım sizinle. Eh, pekala dedi anne. Ama bir tehlikeye falan atılayım deme sakın. Bir sürü hiç kimseye gözükme. Tom kamyonun arka tarafına doğru emekledi. Ben şu battaniyeyi alıyorum dedi. Sen dönerken o tünke bak anne. Dikkatli ol diye yalvardı anası. Çok dikkatli ol. Tom elbette dedi. Olmaz olur muyum? Kasanın üzerinden açtı yere indi. İyi geceler dedi. Anne onun karanlığa karışıp dere kenarındaki çalılar arasında yok oluşuna baktı. Büyük tanrım inşallah bir şey olmaz dedi. El sordu. Geri mi döneyim şimdi? Evet dedi baba. Anne yavaş gittiği uyardı. O tünkü görmek istiyorum. İyice bellemem şart. El geri geri gidip yan döndü. Var yolu büsbütün tıkadı. Sonunda manevra yapmayı başardı. Kamyonu ağır ağır demin gördükleri arabalara doğru sürdü. Farlar arabaların geniş kapılarına dayanmış kalasları gösteriyordu. Kapılar karanlıktı. Kimse kıpırdamıyordu gece karanlığında. El farları söndürdü. Rozov şirine sen de John amca da arkaya geçin dedi. Ben bu kanepede uyurum. John amca kızın o ağır haliyle tırmanmasına yardım etti. Anı kapkacağı bir köşeye toplayıp küçük bir yığın yaptı. Aile yer buldu birbirine sokurdu. Bir bebek ağladı o sıra. Arabaların birinden geliyordu ses. Uzun uzun iç çeke çeke ağladı. Bir köpek belirdi. Koklayarak hırlayarak coğutların kamyonu çevresinde dolandı. Dere yatağından akan suların şırıltısı duyuldu. 27. Pamuk işçileri aranıyor diye haykırıyor levhalar yollarda. El ilanları basılmış. Turuncu el ilanları. Pamuk işçileri aranıyor. Şuracıkta, şu yolun ilerisinde diyor. Artık lif lif olmuş koyun yeşil bitkiler, kozaların içinde ağırlaşmış pamuklar, bembeyaz pamuklar taşıyor, patlamış mısır gibi dışarıya fışkırıyor. Ne güzel olacak ellerimizi o pamuklara değdirmek, yumuşacık parmak uçlarımızla dokunmak. İyi toplarım ben pamuğu, işte tam bu işin adamı. Ben biraz pamuk toplamak istiyorum. Torban var mı? Şey, hayır yok. Torba $1. İlk topladığım 150 libre torbanın parasını öder, tarlayı ilk geçişinizde 100 libresine 80 sent veririz. İkinci taramada getirdiğin 100 libre 90 sent eder. Torbanı şuradan alacaksın, $1. $1 yoksa ilk 150 libren bizim. Dürüst bir davranış bu, sen de anlarsın. Evet, dürüst, torba sağlam. Bütün mevsim dayanır. Yerlere sürtüne sürtüne eskidiği zamanda ters yüz eder, öteki tarafını kullanırsın. Ağız tarafını dikersin, eskimiş tarafını söker, ağız yaparsın. İki yanı gittiği zaman da, o zaman da kumaşın iyi kumaş. Yazlık don dikilir, gecelik olur. Ne olursa olsun, iyi şeydir pamuk torbası. Belini asarsın, iki bacağının arasından geçirir, sürüklenip gidersin. Başlangıçta hafiftir. Parmak uçlarında pamuğu yavaşça koparır, elini kıvırır, bacaklarının arasındaki torbaya atarsın. Peşinden çocukların gelir. Onlara torba yok. Eski bir çuval kullanır ya da babanın torbasını atarlar. Torba artık biraz ağırlaşmıştır. Öne iyi sürekli onu. Pamuk toplamada ustayımdır. Parmağım duyarlıdır. Kozayı tanır. Torba ağırlaşıncaya kadar konuşarak, belki şarkı söyleyerek gidersin. Parmaklar işi kendiliğinden görür. Bilir parmaklar. Gözler iş görür. Aslında görmeden görür. Sıralar boyunca çene çalınır. Memlekette bir kadın vardı, ismi lazım değil. Birden kalktı, bir zenci çocuk doğurdu. Daha önce kimse bilmiyordu. Zenciyi de bulmaya kalkmadı kimse. Kadının başı bir daha yerden kalkmaz oldu. Ne diyecektim ben? Ha, ammayı pamuk toplardı o kadın. Artık torba ağır, sürükleyerek götür. Kalçalarını ayarla, bacaklarına da it, beygir gibi. Çocuklar da babanın torbasına atıyor kopardıkları kozaları. Ürün iyi burada. Alt kısımlar ince lif lif. Bu Kaliforniya pamuğu gibi pamuk görmedim. Upuzun lifli. Ömrümde gördüğüm en iyi cins pamuk. Yakında mahveder bu toprağı. Hani adam pamuk tarlası satın almak istermiş. Satın alma kirala demişler. Pamuk eke eke toprak mahvolunca kalkar başka yere taşınırsın. Sıra sıra insanlar tarlada ilerliyor. Parmakları usta. Meraklı parmaklar uzanıyor, yokluyor, kozayı buluyor. Bakması gerekmiyor bile. Kör bile olsam pamuk toplamayı beceririm valla. Kozayı Sezgin'de bulurum. Tertemiz koparırım. Kız gibi tiril tiril. Torba doldu artık. Tertiye götür. Tartış. Tersi görevlisi torbana taş koymuşsun der. Ya kendisi? Kantar hileli bir kere. Bazen de haklıdır ama. Taş vardır torbanda gerçekten. Ama bazen de sen haklısındır. Kantar çarpıktır. Bazen ikisi de doğrudur. Tartış. Hep tartış. Kafayı dik tut. Onunki de diktir. Bir iki taştan ne çıkar? Bir tanecik belki de. Çeyrek libre mi? Hep tartış. Boş torbayla dön. Kendi defterimiz nerede bizim? Tartıyı yazalım. Bu şart. Senin de yazdığını bilirlerse hile yapmaya kalkmazlar. Ama kendi hesabını kendin tutmazsan Tanrı yardımcın olsun. Güzel iş aslında. Çocuklar çevrede koşuşur. Pamuk toplama makinesi duydunuz mu? Ya, duydum. Hiç gelecek mi dersiniz buralara? Vallahi eğer gelirse elle toplamak diye bir şey kalmaz demişti biri. Gece olur, herkes yorgun. İyi topladık ama. $3 kazandık. Ben bizim kaşık düşmanı çocuklar hep birlikte. Arabalar pamuk tarlalarına doğru ilerliyor. Pamuk kampları kuruluyor. Tel kafes çekilmiş kamyonlara tepeleme beyaz pamuklar yığılıyor. Lifleri tellere yapışıyor. Yapışanlar topaklaşıyor. Rüzgarla yolun üzerine savruluyor. Kar gibi beyaz pamuk çırçır makinesine giriyor. Kocaman bandolar birikiyor. Prese giriyor. Üstüne başına pamuk bulaşıyor. Sakalının telleri bile pamuk pamuk. Burnunu sümkürsen pamuk çıkıyor içinde. Hadi ilerle. Ortalık kararmadan doldur torbayı. Usta parmaklar kozaları örüyor. Kalçalar eğip torbayı itiyor. Çocuklar yorgun akşam olduğunda. Sürülmüş tarlada ayakları habire takılıyor, düşüyorlar. Güneş de batıyor. Keşke vakit olsa. Ücret bir hat değil ama keşke vakit olsa. Otoyoldan eski püskü arabalar geliyor, yığılıyor. El inanları çekiyor onları buraya. Pamuk torban var mı? Yok. $1 öyleyse. Yalnız 50 kişi olsak bir süre kalırdık burada. Ama 500 kişiyiz biz. Sürmez ki öyle olunca. Bir adam vardı. Torbasının parasını bile çıkaramamıştı bir türlü. Her gittiği işte yeni bir torba alır, o daha parayı toplayamadan tarlada ürün bitiverirdi. Ne olur Tanrı aşkına biraz para biriktirmeye çalış. Kış neredeyse geliyor. Kaliforniya'da kışları hiç işi olmaz. Karanlık basmadan doldur torbayı. Demin bir adam gördüm. İki topak toprak attı torbasını. Niye olmasın? Hileli kantarları karşılamaya çalışıyorum o kadar. İşte benim defterim. 312 libre. Tamam. Vay canına, hiç tartışmadı. Kantarı hileli herhalde. Neyse, iyi bir gün oldu yine de. Bu tarihe bir işçi daha geliyormuş diyorlar. Yarın sıra bulmak için kavgalara tutuşacağız yani. Pamukları çalıyormuş gibi hızlı hızlı toplayacağız. Pamuk işçileri aranıyor. Daha çok işçi toplarsa pamuklar makineye daha çabuk giriyor. Hadi pamuk kampını. Bu gece kemikle et yiyoruz valla. Et alacak paramız var. Çocuğun belinden tut. Canı çıktı garibin. Sen önden koş. Biz 2 kilo kemikli et al. Bizim kadın biraz ekmek pişirir bu gece. Çok yorgun değilse. 28. Tekersiz vagonların 12'si uçuca derenin yanındaki küçük düzlükte duruyordu. 6'şarlık 2 sıra halindeydiler. Tekerleri çıkarılmıştı. İki yana kayarak açılan o koca kapılara kalaslar dayanmış, giriş kolaylaştırılmıştı. İyi evdi bunlar. Su geçirmez, cereyan yapmaz. Üstelik 24 aylık ev. Her aile vagonun bir ucunda. Gerçi pencere yoktu ama koca kapılar açık duruyordu. Arabalardan bazılarında orta yere kocaman bir çuval parçası asılmıştı. Diğerlerinde 2 aile arasındaki sınırı ancak kapının yeri çiziyordu. Cevaplar da vagonlardan birinin bir ucuna yerleşmişlerdi. Orada daha önce kalmış biri bir yağ tenekesini delip soba borusu takmış, duvara da bir delik açıp borunun ucunu çıkarmıştı. Anı brandayı vagonun orta yerine astı. Güzel dedi. Devlet kampı hariç gördüğümüz en iyi yer hemen hemen. Her gece şilteleri yere açıyor, her sabah toplayıp kıvırıyor, rulo yapıyordu. Her gün tarlalara çıkıp pamuk topluyor, her gece et yiyorlardı. Bir cumartesi kamyona doluşup tuğlara gittiler. Teneke soba, elle babaya, Winfield ve John amcaya yeni tulum, Anna'ya yeni bir elbise aldılar. Anna'nın en iyi elbisesini de Razop Şerin'e verdiler. Kaan öyleydi ki diyordu Anna, şu sıra ona elbise alıp parayı ziyan etmek yazık olur. Şansı yaver gitmişti cevapların. Vagonlarda yer bulacak kadar erken gelmişlerdi buraya. Yavaş yavaş o düzlüğü yeni gelenlerin çadırları dolduruyordu. Vagonlara yerleşmiş olanlar buranın eskisi sayılıyor, hemen hemen soylular sınıfını oluşturuyorlardı. Küçük dere söğütlerin arasından çıkıp akıyor, sonra yine söğütlerin arasında kayboluyordu. Her vagondan basıla basıla yaslanmış bir patika dereye doğru uzanıyordu. Vagonların arasında çamaşır ipleri gerilmiş, üzerleri her gün kuruyan çamaşırlarla doluydu. Akşam olunca pamuk torbalarını katlayıp koltuklarının altına kıstırıyor, tarlalardan dönüyorlardı. Kavşaktaki dükkana uğruyorlardı dönüşte. Bir sürü pamuk işçisi alışveriş ediyor oluyordu o sıra dükkandan. Bugün ne kadar? Fena gitmiyor. $3,5 kazandık. Keşke hep sürse. Çocuklar dustalaştı. Ama her birine birer küçük torba uydurdu. Büyük torbayı sürükleyemezler. Bizimkini atıyorlardı. Şimdiki torbaları eski gömleklerden. İyi oluyor. Anne et reyonuna yürüdü. İşaret parmağını dudaklarına bastırmış. Bir yandan üfürüyor, bir yandan derin derin düşünüyordu. Domuz pirzi de salsak dedi. Koça, librası 30 sent bayan. 3 libre verin. Biraz haşlamalık sığır eti. Kızım yarın pişirir. Sonra kızıma bir şişe süt, bayılıyor süte. Bebe olacak. Ebe hemşire ona bol bol süt içmesini söylemiş. Bakalım, patatesimiz var. Baba yaklaştı. Elinde bir konserve kutusu şurup vardı. Bunu alsak fena olmaz dedi. Belki yastık arayıp yaparız. Anne kaşlarını çattı. Peki. Bak şunu da alalım. Yağımız zaten bu. Rıdı yaklaştı. Elinde iki büyük kutu dolusu bisküvi, gözlerinde bir soru. Anne'nin başı iki yana mı yoksa aşağıya mı sallanacak acaba? Olay bir trajediyle mi yoksa sevinçle mi noktalanacak? Anne. Kız kutuları havaya kaldırıp salladı. İçindeki bisküvileri tıpırdatıp çekici göstermeye çalıştı. Bana bak, onları hemen yerine koy. Rutin'in gözlerinde trajedi şekillenmeye başladı. Baba, tanesi 5 sent zaten dedi. Çocuklar bugün çok iyi çalıştılar. Rutin'in gözlerine yeni baştan bir heyecan ifadesi doluşmaya başladı. Pekala. Rutin arkasını döndüğü gibi koşmaya başladı. Kapıya varmadan yarı yolda Winfield'ı yakaladı, onu da sürükledi. Akşamın karanlığına fırladılar. John amca ayaları sarı deriden yapılmış bir çift bez eldiveni elledi, eline giyip denedi, sonra çıkardı, yerine bıraktı. İçki rafları arasından yavaş ilerledi. Şişelerin üzerindeki etiketleri inceledi. An onu gördü. Baba dedi, başıyla John amcayı gösterdi. Baba o tarafa yöneldi. Susadın galiba John. Yo, hayır. Bekle de şu pamuk işi bitsin. O zaman istediğin gibi kör kütük ol. Üzüldüğüm yok dedi John amca. Sıkı çalışıyorum, deliksiz uyuyorum. Ne rüya görüyorum ne de bir şey. Şişelere bakarken ağzımın suyu akıyordu ama. Görmedim bile onları. Çok garip. Bir şeyler satın almak geliyor içimden. İhtiyacım olmayan şeyler. Tıraş makinesi gibi. Şu eldivenler gibi. Çok ucuz. Eldiven ve pamuk mamuk toplanmaz dedi baba. Biliyorum. Tıraş makinesine de ihtiyacım yok. Bunları böyle orta yere koymuşlar. İnsanın canı almak istiyor. İhtiyacı olsa da olmasa da. Anne seslendi. Yürüyün. Her şeyi aldık. Torbayı elinde taşıyordu. John amca ile baba da birer paket aldılar. Dışarıda Ruti ile Winfield bekliyordu. Gözleri fincan gibi, avuçları balon bisküvi dolu. Yemek yiyemeyecekler herhalde dedi anne. İnsanlar akın akın vagon evler kampına doğrulmuştu. Çadırlarda ışıklar yanıyor, soba bacalarından dumanlar çıkıyordu. Cahutlar kendi kalaslarından vagona tırmanıp bir uca kendi oturdukları tarafa yöneldiler. Rose of Sharon sobanın yanı başındaki bir sandığın üzerine oturmuştu. Ateşi yakmıştı önceden. Teneke soba o sıcağın etkisiyle şarap rengine dönüşmüştü. Sütü aldınız mı diye sordu. Aldık, işte burada. Verin onu bana. Öğleden beri süt içmedim. İlaç sanıyor bunu. Hemşire öyle dedi. Patatesleri hazırladın mı? İşte burada, soyulmuş.